Ayrım 4, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 30. New Orleans havaalanında Birleşik Devletler Başsavcısı siyah bir limuzinin içinde pistte bekliyordu. Yardımcılarından biri balinanın yola çıktığını haber vermişti. Dışarıda diğer yardımcıları geçici bir podyumun son rötuşlarını yapıyordu. Adalet Bakanlığı arması, Amerikan bayrakları, ses denemeleri. Televizyon ekiplerine fazla zaman kalmadığını bildirmişlerdi. Daniel Brandon Shay poz vermeye fazlasıyla hazır görünüyordu. Neredeyse güzel denebilecek bir erkekti, koyu İrlandalıydı. Çıkık elmacık kemikleri, uzun beyaz dişleri ve kameraların sevdiği türden orantısız denecek kadar iri bir kafası vardı. Yakışıklı hatlarıyla daha insancıl görünen, kendisinden daha uzun boylu olan ve Başkan James Cavanaugh Shay'i canlandıran Hollywood aktörü kadar kendi kardeşine benzemiyordu. Siren sesleri yaklaştı, az ötede motorları çalışır vaziyette bir jet bekliyordu. Personeli de uçaktaydı. Başsavcı limuzininden çıktı ve tek başına yüzü siren seslerinin geldiği yöne dönük olarak ayakta durdu. Gözlerini kısmış eliyle de gölge yapmıştı. Kameramanlar ve muhabirler seslendiler ama ya duymadı ya da duymamış gibi yaptı. 3 Chevy Biscayne hızla görüntüye girdiğinde ki şimdi bitmek bilmezmiş gibi görünen eyalet ve yerel polis araçları konvoyu eşliğinde ilerliyorlardı. Danny Shay yüzünü rüzgara doğru dönüp kollarını kavuşturdu ve güçlükle kazanılmış bir zaferi anlatmak istercesine başını salladı. Eğer sırf poz vermek için öyle yaptıysa gerçekten de mükemmel olmuştu. Danny Shay ne düşünüyordu? Bunun mahkemede asla sonuçlanmayacağını biliyor olması lazımdı. Neticede sırf gösteri içindi. Acaba intikam mı vardı işin arkasında? 4 yıl önce o zamanki patronu Senatör Theodore Preston Davis'in arkasında oturmuş, Carlo Tramonti'nin avukatının eline tutuştuğu karttan okuyarak tekrar tekrar anayasanın 5. maddesini gündeme getirişini giderek artan bir öfkeyle izlerken kameralara yakalanmıştı. Shay'in gittikçe tahrik olarak patronunun kulağına bir şeyler fısıldadığında Tramonti de bir o kadar keyiflenir gibiydi. Bu sınır dışı etme operasyonu Danny Shay'in Carlo Tramonti'nin suratındaki o kendini beğenmiş sırıtışı silme yöntemi olabilirdi. Özellikle de bu sözüm ona mafyaya karşı öteki girişimlerinin bir kan davasına dönüşmüş gibi görünmeye başlamasından sonra... Mesela Shay'in genç savcılarından William Van Arsdale'in, Van Arsdale'lerdendi, kuşkulu ölümü vardı. Önceki yıl DC'de bir vurkaç olayına kurban gitmişti. Metresi zina yapmakla suçlanmış, suçunu da itiraf etmişti ama cinayetle ilgisi yoktu. Jüri oy birliğiyle karşı çıkmıştı. Billy'nin dul eşi ve son Santino Corleone'nin kızı olan Francesca'nın metresi hedef gösterip göstermediğine dair güçlü kanıtlar asla gün ışığına çıkmamıştı. Fakat yakınlarda yeniden düzenlenen belgeler, başsavcının bu operasyonu tümüyle William Van Arsdale'in anısına ithaf ettiğini gösteriyordu. Bunun mantığı asla kesin olarak ortaya konamamış, bu da tabii ki komplo teorisyenleri açısından işi daha zevkli bir lokma haline getirmişti. Ancak tarihçiler Danny Shay'in babası, eski Kanada Büyükelçisi, müteveffa M. Corbett Shay'in günahlarının bedelini ödemeye çalıştığı teorisine sıcak bakmaktaydı. Tramonti'nin ilk birkaç milyonunu Vito Corleone kanalıyla gelen kumar makineleri sayesinde yaptığını Danny'nin de bilmesi gerekirdi. O sıralarda Mickey Shay de Vito Corleone'nin zeytinyağı tankerleriyle gelen kaçak içkilerden ilk milyonlarını vurmaktaydı. Danny'nin soğuk, sert babası seçimlerden kısa süre sonra geçirdiği felçle yıkılmış ama oğullarının özgür dünyayı kendi uygun gördükleri biçimde ihtiyarın ön yargılarından ve kötü ittifaklarından uzaklaşarak yönettiklerini televizyonlardan göz ucuyla yakalayacak kadar uzun yaşamıştı. Acaba Danny Shay'in babasının geçmişini bilmiyor olması mümkün müydü? Erkek kardeşinin aslında nasıl seçildiği hakkında hiçbir fikri olmayabilir miydi? Başsavcıyı motive eden sadece halka iyi hizmet etme arzusu, halkın iyiliğinden başka bir şey istememesi olabilir miydi? Mümkündür. Bazı insanlar basit, tutarlı nedenlere inanırlar ve Amerika'da insanlar inançlarına en azından görünüşte bağlıdırlar. Amerikan ruhu, gerçek ile inanç kavşaklarında satın alınmış ve bedeli ödenmiştir. Konvoy Danny Shay'in yanından geçerken kameralar baş parmaklarını havaya kaldırıp INS ajanlarını işaret edişini kaydetti. Fakat ne vücut dili ne de yüz ifadesi aklından geçenleri açığa vurmuyordu. Arabalar durdu. INS ajanları Tramonti'yi dışarı çıkartıp kameralara göstere göstere uçağa götürdü. O televizyon zincirinin önünde yürüyüp de suçlu görünmemek mümkün değildi. Kameralara yakalanan lekeli pantolonunun içinde sendeleyerek pisti geçen ak saçlı yaşlı bir adamdı. Kötü bir cin gibi homurdanıp duruyordu. Aslında Tramonti Amerika'yı Amerika yapan ilkeleri haykırıyordu ama uçak motorları onun sesini bastırmaktaydı. Kamerada ise pekala bunun hesabını soracağım senden Süpermen diye bağırıyor olabilirmiş gibi görünüyordu. Uçağın girişinde üniformalı iki askeri inzibat belirdi ve Tramonti'yi içeri aldı. Uçakta pilot, yardımcı pilot ve inzibatlar dışında ondan başka kimse olmayacaktı anlaşılan. Uçak havalandı, bazı basın mensupları alkışladılar. Başsavcı başını indirdi, döndü ve hızla podyuma yürüdü. "Bugün," dedi, "Amerika Birleşik Devletleri daha özgür ve daha güvenli bir ülkedir." Carlo Tramonti'nin sadece Louisiana'da değil, güneyin her yerinde ve Florida'da gerçekleştirdiğinden kuşkulanılan bazı yasa dışı aktivitelerden söz etti. Bay Tramonti gelir vergisi bildiriminde motel sahibi olarak görünüyordu ama başsavcıya göre orada suç patronu yazmalıydı. Bay Tramonti muazzam bir yeraltı suç örgütünün parçasıydı ve o sayede Florida'daki bir plaj kıyafetleri zincirinden Texas'taki bir genelev zincirine kadar yasal ve yasa dışı pek çok işletmeyi yutmuştu. O yüzden de adı Balina'ya çıkmıştı. Bay Tramonti İtalyan olduğunu iddia ediyordu ama öyle görünüyordu ki kendisi bir Kolombiya vatandaşıydı. En azından Adalet Bakanlığı'nın uzun süren soruşturmalarıyla ortaya çıkarılan belgeler böyle söylüyordu. Bay Tramonti belgelerde doğum yeri olarak görünen kentin Santa Rosa denilen küçük dağ köyüne iade ediliyordu. Şey kameralara baktı ve Tanrı'nın verdiği mükemmel yüzüyle bu sınır dışı etme işleminin Louisiana eyalet yasalarına ve federal göçmenlik kaidelerine titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini bildirdi. "Fakat yanılgıya kapılmayın," dedi. Duraksadı. Sanki kameraların ötesine sadece kendisinin görebildiği ele geçmesi zor bir cennete bakıyordu. Belki de bagaj bölümünün oraya... "Eldeki meseleler vahim. Orada Bay Tramonti gibi çok kimse var. Bütün Amerikan kentlerinde özgürlükleri yok eden pek çok kötü kişi var. Aslında bütün dünyadaki özgürlükleri. Bay Tramonti bizim temel Amerikan özgürlüklerimizin baş düşmanıdır. Fakat bir tek o yok. Daha başkaları da var. Ve hepsini adaletin önüne çıkarana kadar hiç durmadan çalışacağız." Bir muhabir bununla neyi kastettiğini sordu. Daniel Brandon Shay hala 30'lu yaşlarındaydı ama politikacı olarak doğmuştu. "Biz şunu yaptık, biz buna inanıyoruz, biz şunları da yapacağız." diyerek yaptıklarını ve yapacaklarını doğal bir şekilde sıraladı. Tekil konuşmaktan da "ben yönettim" veya "bölümünüz" diyerek başka kişi ve kurumlara kredi kazandırmaktan da kaçınmıştı. Ama artık alçak gönüllü tavırları bir yana bırakacak kadar heyecanlandığı görülüyordu. Doğruca dünyaya seslenen akşam haberlerinin kameralarına bakarak "mafyaya neden olan ilk kişiye kadar geçmişe uzanmayı planlıyorum," dedi. Bu iddia kısa şaşkın bir sessizlikle karşılandı. Sonra muhabirlerden biri elini kaldırdı. "Yani bize, o sözüm ona mafya denen şeyin gerçek olduğunu mu söylüyorsunuz?" Asabi gülüşmeler oldu ama Danny Shay gülmedi. "Onlar gerçek," dedi. "Onlar aramızda." Medellin Havaalanı'nda askeri inzibatlar Carlo Tramonti'yi alıp doğruca VIP yolcularının gümrük işlemlerinin yapıldığı arka taraftaki bir odaya götürdüler. Kolombiyalı üniformalı görevliler ve başka iki Amerikalı tarafından karşılanmışlardı. Amerikalıların bir tanesi desenli gömlek giymiş, yeşil camlı güneş gözlüğü takmıştı. Gözlüğün altında korsan tarzı bir göz bandı bulunuyordu. Öteki adam ince çeneli, kalın siyah çerçeveli gözlük takan, düzgün vücutlu ve ucuz siyah takım elbise giymiş biriydi. İspanyolca konuşuyordu ve bir sürü madalyası olan Kolombiyalı görevliyi önceden tanır gibiydi. Tramonti sersemlemiş görünüyordu. Amerikalıların elçilikten veya INS'ten olup olmadıklarını sordu. İnce çeneli olan, affedersiniz dedi ama belki oturursanız daha rahat edersiniz. Adamın sesinde beyaz Anglo-Sakson protestanlara, yani vasplara has eski paranın tınısı seziliyordu. Bu, o ucuz takımı şık bir kostüme dönüştürmüştü. Efendim, lütfen. Eliyle stadyumdan sökülmüş gibi görünen koltuk dizisini gösterdi. Tramonti oturdu. Kimlikler ibraz edildi, belgeler alındı verildi ve nihayet adamların hepsi Tramonti hariç gülmeye başladılar. Askeri inzibatlar kelepçe anahtarlarını ve Tramonti'nin sahte pasaportunu gözü bantlı Amerikalı'ya verip ayrıldılar. Kolombiyalılar ve ince çeneli adam da gitti, hala gülüyorlardı. Gözü bantlı adam Tramonti'nin ellerini ayaklarını çözüp kelepçeleri çöp kutusuna fırlattı. Her tarafından gücenmişlik akıyordu. Arkadaşları balık tutmaya gitmiş, onu da kadın işlerini yapsın diye kampta bırakmışlar gibi bir hali vardı. ''Kim olduğunu söyleyecek misin bana?'' dedi Tramonti. ''Nesin sen? Çünkü resmi görür gibi oluyorum.'' ''Siyah ha? Sizinkilerden bazılarıyla daha önce çalışmıştım biliyorsun.'' O zaman oradan olup olmadığımı da bilirsin dedi adam. Ben değilim derim. New Jersey aksanı vardı. Tramonti'yi yan kapıların birinden dışarı çıkardı. Eski püskü bir taksi kaldırımın kenarında motoru çalışır vaziyette bekliyordu. İspanyolca bir tabelada sonsuz ilkbahar ülkesine buyur edilmekteydiler. İkisi birden arkaya oturdu. Ajan şoföre İspanyolca olarak Miramar Otel'e gitmesini söyledi ve belirli bir yolu önerdi. Karanlık çökmüştü. Tramonti soluk almakta güçlük çeker gibiydi. Ajanın sessizliğine o da sessizlikle karşılık veriyordu. Onun geleneğinden gelen pek çok erkek gibi o da insanların açılmasını bekleme yeteneğine sahipti. Carla Tramonti tren suikastçılarını Küba'ya götürüp bazı şeylerin tepe taklak olmasına göz kulak olan üç Amerikan patronundan biriydi. Sessiz Sam Drago ve Michael Corleone de diğer ikisiydi. Patronlar notlarını karşılaştırmış ve hükümetin planının baştan sona Küba'daki bir rejim değişikliğini etkilemek ve tren saldırılarından şu sözüm ona mafyayı sorumlu tutmak olduğu sonucuna varmışlardı. Oysa o arada Corleone'lerin özellikle de Nick Geraci adındaki bir capo rejiminin başarısızlığa uğramış girişimi yüzünden denendikleri söylentisi çıkmıştı. Geraci'nin onlara ihanet ettiği söylense de ortalıkta gezinen hikayenin başka versiyonları da vardı. Tramonti'nin ise ne o ucuz takım elbiseli Yale mezunu Wasp'ın ne de göz bandı takan Joe Lucadello'nun aslında o projede Geraci ile çalıştıklarını bilmesine imkan yoktu. Taksi bir otelin önünde durdu. Lucadello çık dışarı dedi. Rezervasyonun yapıldı, restoran da orada. Beni dinlersen biftekten şaşma. Görünüşüyle Miramar'ın makul bir kalitede olduğunu gösteren bir kapıcısı vardı. ''Pasaportumu unuttun.'' Tramonti bunu söylemek için fırsat kolluyordu. Lucadello ise başını salladı. ''Pardon?'' ''Beni burada böylece bırakıyor musun?'' dedi Tramonti. ''Parasız, pasaportsuz, belgesiz, İspanyolca bile bilmiyorum.'' ''Gerekli kelime bisteka. İtalyancadaki gibi telaffuz ediliyor, anladın mı? Yemeği o da hesabına yazdır, başka ne gerekiyorsa onları da. Fakat efendim şu anda bu arabadan inmeniz gerekiyor.'' Tramonti başını salladı ve başka çaresi olmadığı için söylediğini yaptı. Arabadan indi. Kapıcı kapıyı arkasından kapattı ve onu öldürmedi. Bellboy da öldürmedi. Hatta Don Tramonti'nin bagajı olmayışında bir tuhaflık bile bulmamış gibiydi. Rezervasyon görevlisi idare edecek kadar İngilizce biliyordu. O da sahiden de ayrıldılmıştı ama otel bir miktar ön ödeme istiyordu. Tramonti kaşlarını çattı. ''Bende o tür serseriye benzer bir hal var mı efendim? Hesabını ödemeden gidecek insanlara.'' Aslında vardı, tıraşsızdı, lekeli giysiler içindeydi, ter ve kusmuk kokuyordu. Görevli ''Hayır efendim'' dedi. Sanki son anda geri alacakmış gibi bir anahtarı uzattı. Tramonti anahtarı kaptı. Görevlinin tebessümünde bir aşağılama vardı. ''Teşekkür ederim'' dedi. ''Faturanız daha sonra hazır olur.'' Otel Tramonti'nin bir şeyler alıp odasında değişeceği erkek giyim mağazası olan bir yere benzemiyordu. Tramonti doğruca süitine çıktı. Kıyafetini temizlemeye gönderdi ve oda servisinden balık istedi. Hastalanmak, zehirlenmekten iyi de. Karısına, ailesine telefon etmeye çalıştı ama Santral'ın İngilizcesi ve İtalyancası Tramonti'nin İspanyolcası kadar zayıftı. Görüşme şansı yoktu. Su içmemek için şişe bira ısmarladı. Fazla yumuşak yatakta bir o yana bir bu yana dönerek uykusuz bir gece geçirdi. Durmadan da banyoya gidip kusuyordu. Balık pek iyi gelmemişti. Sabahleyin otel müdürü kapıya vurdu ve ödeme için bir adres gerektiğini söyledi. Tramonti boxer şortuyla gelip zinciri açtı. Otel müdürünün yanında polisle birlikte kuru temizlemeden gelen takımı da vardı. Sabah tuvaletini yapıp giyinmesini sabırla beklediler. Sonra da alıp hapishaneye, temiz, modern ve tıpkı New Orleans'taki gibi çöp sepeti bulunmayan kendi özel hücresine götürdüler. Parmaklıklı pencereden nefis bir dağ manzarası görünüyordu. Resmen herhangi bir şeyle suçlanmış değildi. İlk arayanı kusursuz bir İngilizce ile yoksul dağ kasabası Santa Rosa'dan gelen en ünlü ve aslında en hali vakti yerinde kişi olarak Amerikan dolarlarından 100 bin kadarını yeni bir ilkokulun yapılması için bağışlamayı arzu edip etmediğini soran bir hükümet görevlisi oldu. Şu anda okul diye kullandıkları yer ısıtması olmayan fare dolu bir garajdı. Tramonti adama bakmadı, sırtını kamburlaştırıp ayakkabılarını inceledi. Adam ricasını İtalyanca olarak tekrarladı. Tramonti, ben ünlü bir adam değilim dedi İngilizce, ya da zengin. Görevli gazetelerin Tramonti'nin maceraları ve kökenleriyle ilgili spekülasyonlarla dolu olduğunu belirtti. La Imperial adlı gazetenin bir nüshasını uzattı. Ön sayfada Carlo Tramonti'nin New Orleans havaalanında kelepçelerle çekilmiş bir resmi ve Daniel Brandon Shay'in dosyadan alınmış şık bir fotoğrafı vardı. Tramonti ifadesiz bir yüzle gazeteyi geri verdi. Görevliye o okul için ufak bir yardım yapabilsem bile dedi, burada olduğum sürece imkansız. İnsanın ancak kabuslarında göreceği türden bir adaletsizliğin kurbanı oldum. Avukatlarım ya da muhasebecilerim veya kardeşim Agostino olmadan... Sesi giderek azaldı ve sonunda omuz silkti. 3 gün sonra Augie Tramonti onu orada buldu. Carlo'nun ayakkabıları tükürükle parlatılmış ve parmaklıkların hemen dışına bir çöp sepeti konmuştu. Hücrenin lavabosuyla tuvaleti bir çarşafla gizlenmişti. Kardeşler kucaklaştılar, kardeşler gözyaşı döktüler. Soluk soluğa kalmışlardı. Daha önce Kolombiya'da bulunmuş olan Augie bile asla kıyıdan fazla uzaklaşmamıştı. Hayatları hep deniz seviyesinde, daha ziyade altında geçmişti. Cepleri Amerikan paralarıyla şişmiş olan Augie ağabeyine her şeyi kontrol altına aldığını söyledi. Bu ülkede bağlantıları artı hali hazırda Carlo'yu bu cehennem deliğinden çıkarıp eve döndürmek için uğraşan avukatları vardı. Hapishane hücreleri arasında buna pek cehennem deliği denemezdi ama Carlo kardeşini neşelendirmeyi başaramadı. Augie bütün ülkede gazetelerin Carlo gibi kötü üne sahip bir gangsterin, özellikle de böyle düzmece bir mazeretle ülkelerine girmesine izin verdiği için hükümete saldırdığını anlattı. Aslında Amerika'da, hatta New Orleans'ta bile hikaye soğumaya yüz tutmuştu. Bu kısmen Amerikalıların kendi kıyılarının ötesindeki şeylerle ilgilenmemesinden, kısmen de Augie'nin becerdiği birkaç stratejik iyilik yüzündendi. Fakat burada Kolombiya'da hükümetle mücadele eden gazeteler ve yarattıkları siyasi baskılar Tanrı'nın bir lütfuydu. Sonra Agostino Tramonti sesini alçalttı ve ağabeyine 2 gün önce New Orleans'ın güneyindeki göllerden birinde Carlo'nun sınır dışı edilmesiyle görevli ajanın bir tekne kazası sonucunda öldüğünü anlattı. Teknede kaza süsü verilen bir yangın çıkmıştı. Olayla ilgili haber oldukça kısaydı. Özet bir yaşam öyküsü. Picayune'ye gömülüş, ayrıca ajanın yaptığı görevlerden söz edilmemişti. Carlo dişlerinin arasından Sicilya lehçesiyle "yılanı öldüreceksen kuyruğunu değil, kafasını kesmen lazım" diye fısıldadı. Augie başını salladı. Bu şifreli azarı anında kavramış görünüyordu. Daha fazla tartışma gereği duymadılar. Gardiyanlar portatif bir yatak getirdiler ve Augie, sevdiğini hastanede yalnız bırakmaya gönlü razı olmayan bir refakatçi gibi hücreye yerleşti. Ertesi gün Augie ve Carlo Tramonti ayakkabılarını nakit parayla doldurdular ve Kolombiyalı askeri görevlilerin gelip kendilerini Guatemala'ya sınır dışı etmesini beklediler. Augie orada Dominik Hava Kuvvetleri tarafından karşılanmalarını ayarlamıştı. Onları Santo Domingo'ya götüreceklerdi ve bir Birleşik Devletler senatörünün, Tramontilerin eski bir dostu olan Kingfish'in ikinci dereden kuzeni, şahsen ayarlayacağı eskort ile Miami'ye geçeceklerdi. Oradan da dikkatlerini Michael Corleone'ye çevirebilirlerdi. 1960'da Jimmy Shea'in başkan seçilmesini Michael Corleone'nin Shea ailesine verdiği destek sağlamıştı. Komisyonun diğer üyeleri, özellikle de Güneyli Donlar, Tramonti ve sessiz Sam Drago, şimdi başkan yardımcısı olan adamı tercih etmişlerdi. Komisyonun fikrini çelen de Michael Corleone'ydi. Doğru Chicago'dan müteveffa Louis Russo ve New Jersey'den daha düşük rütbeli Kara Tony Stracci ona karşı gelmişlerdi. Ve bu yüzden bir bölünme olmuştu. Fakat Michael Corleone elebaşıydı. Çeşitli iyilikler onun elinden geçiyordu ve Jimmy Shea'yı Beyaz Saray'a sokmak için elindeki bütün ipleri oynatmıştı. Öteki donların buna şaşırmaması gerekirdi. Corleone'lerin İrlandalıları zaafı vardı. Hatta Tom Hagen denen İrlandalı bir konsilyereleri bile vardı. Ve aynı zamanda öz olmasa da Michael'ın kardeşi sayılıyordu. Geleneklerinde İtalyan olmayan bir konsilyere görülmüş Shea değildi. Aslında geleneğe karşı bir suçtu. En azından örgütü Amerika'nın en eski örgütü olan ve daha ziyade bir Sicilya klanı gibi yönetilen Carlo Tramonti gibi biri için öyleydi. Onun örgütü yıllarca diğer ailelerden bağımsız çalışmıştı ve şimdi bile kuralları başka herkesinkinden farklıydı. Örneğin Carlo Tramonti'nin canı defterleri açıp yeni bir üye kaydetmek istediğinde Amerika'daki 24 baba içinde bir tek o komisyonun onayını alma ihtiyacı duymazdı. Başka örgütlerden biri Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi veya Florida burduna ayak atmak istese önce kendi patronuna gidip onun Carlo Tramonti'den izin almasını sağlamak zorundaydı. Yoksa Tramonti bunu hakaret sayardı. Bu taleplerin onun tarafından bilinmesi gerekirdi. Bazı akıllı tipler New Orleans'ın kızlarla evlenmek istediği için birkaç düğüne onay vermişti ama şartları vardı. Carlo ve misafirleri de düğüne davet edilecek, eyalet dışından gelecek konuklar ertesi gün öğle vakti oradan ayrılmış olacak ve her şey yolunda giderse gelecekte eşin ailesi mutlu çifti ziyarete gidebilecek ama tersi yapılmayacaktı. Fakat ya başka bir aileden biri sadece Mardi Gras için turist olarak gelmek isterse ne olacaktı? Patronu ona bunu unutmasını söyleyecekti. Gitme diyecekti. Tramonti'nin komisyondaki koltuğu kalıcıydı ama bir şekilde onur konuğu sayılıyordu. Toplantılara canı isterse katılıyordu, o da nadirdi. Kararları topluca almaya, oylama yapmaya alışık değildi. Michael Corleone gibi adamlar bu işi şirket yönetim kuruluna dönüştürebilirdi. Ama Carlo Tramonti başka çeşit bir adamdı. Her şeye rağmen olan olmuştu. Geçmiş geçmişte kalmıştı. Corleone'ler emelleri de nail olmuştu ve tahmin edildiği gibi şimdi tanrılar bu yüzden onları cezalandırıyordu. Yine de kusurları ne olursa olsun Michael Corleone onurlu bir erkek olduğunu, bir Uomo di Panza olduğunu kanıtlamıştı. Böyle biri olarak da harekete geçmekten başka seçeneği yoktu. Tramonti kardeşler Medellin'den resmi olarak Kolombiya Posta Hizmetleri müteahhitlerinden birine ait bir Ford Trim motorlu havalandılar. Aslında bu uçakta Kolombiya'dan çeşitli Florida veya Louisiana bataklıkları da marihuana, kokain ve eroin kaçırmaya yardım eden filonun bir parçasıydı. Birkaç coşkulu dakika boyunca masmavi bir gökyüzünde Kolombiya'nın iç kısımlarındaki dağların ve ormanların üstünde yükseldiler. Hem havanın ferahlığı hem de aşağıdaki manzaraların güzelliği nefes kesiciydi. Külüstür uçak aniden alçalmaya başlayınca Tramonti biraderler motorda bir sorun olup olmadığını sordular. Pilot olmadığını söyledi. Onları alçalmaya zorlayan pırıl pırıl Amerikan savaş jetlerini gösterdi. Saniyeler sonra Tramontiler nerede olduğunu bile bilmedikleri sık ormanların arasındaki terk edilmiş bir ordu üstünde eşyasız ve ayakkabılarındaki paralar gitmiş olarak kala kalmışlardı. İkisi de nutku tutulmuş bir vaziyette uçakların havalanışını izlediler. Ellerinde kalan paraları ceplerine tıkıştırdılar. Ormanda uzun ve zahmetli bir yürüyüş yapmaktan başka çareleri yok gibiydi. Çalılar güzelim ipek giysilerini kısa zamanda paçavraya çevirdi. Yerlerdeki taşlar şık ince tabanlı mokasenlerini mahvetti. Her adımda hırıltıyla soluk alıp küfrettiler. Ormandan kurtulur kurtulmaz öç alacaklarına yemin ettiler. Bin bir türlü iğrenç sürüngenin haşeratın arasında hangisinin öldürecek kadar zehirli olduğunu bilemeden ilerlediler. 4. ayrımın sonu. Sayfa 40.